Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Tahran'da yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1400, Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 11 Temmuz 2021 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Cevat Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü ve dinleyicilerle baş başayı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Hatipzade, İran karşıtı komplekslerin Batı'nın utanç verici ikiyüzlülüğünü körüklediğini söyledi. Seul ve Washington, İran'ın dondurulmuş parasını serbest bırakma konusunda anlaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronadan dolayı 37 kişi daha hayatını kaybetti. Yunanistan, Türkiye askeri gücüne güvenerek dış politikasını ilerletmeye çalışıyor dedi. Suriye'de Amerikan üssüne füze saldırısı düzenlendi. Irak, Necebe hareketinden Amerika'ya uyarı. Irak'tan çıkmazsanız direniş çıkarır. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 Cevadul E'imme olarak bilinen Ehl-i Beyt imamlarının dokuzuncusu İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümüdür. Hicri Kameri 195 yılı Ramazan ayında dünyaya gelen İmam Cevad Aleyhisselam, değerli babası İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın imamet dönemi İslam uygarlığının geliştiği ve İslam dünyasında dini ve felsefi fikirlerin yayıldığı dönemdi. Farklı dinlerden bilginlerle tartışma oturumları düzenlemek, başta düşünürler olmak üzere insanları eğitmek, ayrıca dönemin hükümdarlarının insanlık düşmanı siyasetlerini ifşa etmek İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın ilmi, kültürel ve siyasi faaliyetleriydi. İrip çalışanları olarak İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm Müslümanlara ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına taziyede bulunuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, doymak bilmeyen para açlığı ve İran karşıtı kompleksler Batı'nın utanç verici iki yüzlülüğünü körüklemiştir dedi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Hatipzade, satılmış batılı politikacılar kendilerini ucuza satmış ve bir terör örgütünün Avrupa'nın ev sahipliğinde düzenlediği bir turuma katılmıştır. Bu terör örgütü bir zamanlar Saddam'ın desteklediği eli İranlıların kanına bulanmış bir örgüttür ifadesini kullandı. Hatipzade, halkın münafıklar adlı terör grubunun toplantısında batılı siyasetçilerin katılmasına atıfta bulunarak bu durumun batılıların utanç verici iki yüzlülüğünü körüklediğini gösterdiğini söyledi. İrna'ya göre Said Hatipzade Twitter'dan yazdığı mesajı şöyle dedi. Kendini terfi eden batılı siyasetçiler yalan söylemekten, hile yapmaktan, soygundan gurur duyan Pompeo dahil kendilerini ucuza sattılar. Washington Post Cuma günü hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden bir grup kongre üyesinin Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve azınlık lideri Kevin McCarthy'nin katılımıyla terörist grubun sanal toplantısına katıldığını bildirdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı ve diğer bazı Amerikalı yetkililer söz konusu oturumda konuşma yapacaklar. Bu durum Amerika'nın terör örgütüne destek vererek İran halkına ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığını açıkça gözler önüne bir daha serdi. İslam İnkılabı'nın başından beri halkın münafıkları adlı Batı destekli terör örgütünün İran'da düzenlediği terör saldırılarında en az 17 bin sivil İranlı şehit düştü.
Güney Kore ve Amerika Hazine Bakanları İran'ın bloke edilen paralarını serbest bırakmak konusunda anlaştılar. Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki ve Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen G20 zirvesinin oturum marjinde ikili ekonomik işbirliği başta olmak üzere küresel meseleler konusunda görüşürlerken Güney Kore'de İran'ın mal varlıklarının nasıl serbest bırakılacağını da ele aldılar. Güney Kore ve Amerika Hazine Bakanlarının İtalya'daki G20 zirvesinin oturum çerçevesinde İran'ın Seul'deki dondurulmuş fonlarının serbest bırakılması konusunda birlikte çalışma hususunda anlaştıkları bildirildi. Seul yönetimi İran'ın bu ülkede bloke ettiği paranın bir kısmını İsviçre sağlık ürünlerini İran'a satmak için kullanmak üzere İsviçre'de Amerika destekli bir kanalı kullanmaya çalışıyor. Amerika'nın Güney Kore bankalarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu anda İran'ın petrol satışından kaynaklı 7 milyar doları Güney Kore'de bloke edilmiş durumdadır.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi son Kudüs Savaşı'nda önemli bir rol oynayan İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu dahil olmak üzere direniş yanlısı medyayı takdir etti. Muhabirimizin verdiği habere göre direnişe destek veren medya için Gazze'de anma merasimi düzenlendi. Törende Kudüs Kırım Savaşı'nda 30'dan fazla Filistinli medya kuruluşunun doğrudan Siyonistler tarafından hedef alındığı, bazı gazetecilerin bombalı saldırıda şehit olduğu açıklandı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İran İslam Cumhuriyeti, Ulusal Radyo Televizyon Kurumu dahil olmak üzere son savaşa önemli rol oynayan direniş yanlısı medya kuruluşlarına teşekkür etti. Terör rejimi İsrail 10 Mayıs'ta Gazze şeridindeki direniş gruplarına savaş açmış, ancak 12 gün sonra ateşkesi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu savaşta Siyonist rejim yerleşim alanlarını işgal ederek Filistinli kadın ve çocukları öldürmüş. 69'u çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli şehit olmuştu.
İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı, Rusya'nın İran ile serbest ticareti geliştirme çabalarının devam ettiğini söyledi. İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı Vladimir Obidenov, biz sadece İran ile serbest ticaretin temel taşını atmaya değil, aynı zamanda İran ile serbest ticareti geliştirmek için bir yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz dedi. Obidenov, Tahran 1400'deki Avrasya Fuarı'nın oturum kapsamında düzenlenen özel bir Avrasya toplantısında, Avrasya Birliği üyeleri ve İran'ın amacı ekonomik işbirliğini geliştirmek, her iki ülke için yaşam koşullarını iyileştirmek ve refahı arttırmaktır dedi. İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı, İran'a bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederken, İranlı ortaklar bu alana iyi niyet ve aktif varlıkla girdiler ve İran'da bu önlemlerin daha fazla örneğini görmeyi umuyoruz, dedi. Obdenov, Rus-Avrasya Birliği'nin 5 üye ülkesinin tamamı İran ile işbirliği yapmaya kararlı, dedi. İran'daki özel Avrasya sergisi 9 Temmuz 2021 Cuma günü Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. 13 Temmuz'a kadar sürecek olan fuara Rusya ve Kazakistan'dan 30'ar, Ermenistan ve Kazakistan'dan en az 10'ar ve Belarus'tan çok sayıda şirketin yanı sıra İranlı şirketlerden oluşan Avrasya Birliği şirketleri katılıyor.
İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı İran'da sığır genetik ileri klonlama teknolojisinin kullanıldığını duyurdu. İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı tüp bebek yöntemiyle klonlama, hibridizasyon ve embriyo üretimi teknolojisiyle ülkede 20 bin baş sanen ve mursiye keçisinin doğacağını duyurdu. Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı Danış Bilim Şirketi tarafından hazırlanan rapora göre söz konusu şirket yerli hayvanların düşük genetik potansiyeli ve düşük ekonomik faydalarının zorluğunu fark ederek uzmanlık ve bilgi birikimini kullanmak için bu alana girdi, dedi. Söz konusu proje İran Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı Biyoteknoloji Gelişimi Merkezi'nin desteğiyle sonuca varmıştır.
İran Korona ile Milli Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Kasimi, İran sınırlarına sıkı korona kısıtlamalarının getirildiğini bildirdi. İrna'ya göre söz konusu kurumun Güvenlik, Sosyal ve Disiplin Komitesi Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasimi, dün yaptığı açıklamada İran'ın sınırlarına hem sınır hatlarında hem de izin verilen sınırlar içinde yoğun kısıtlamaların yürürlüğe geçirileceğini söyledi. Kasimi, koronavirüs Hindistan Delta varyantının yayılmasından önce İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onaylarına göre sınırlarda kontrolünü arttırdığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kiyanis Cihanpur 6 milyon doz aşının ithal edildiğini duyurdu. Kiyanis Cihanpur dün yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta sonuna kadar yaklaşık 6 milyon doz aşının ülkeye gireceğini söyledi. Cihanpur 440 bin doz aşının bugün İran'a ulaşacağını bildirirken bu hafta ve gelecek hafta 2.9 milyon doz aşı içeren sevkiyatlar İran'a ulaşacak dedi. İranlı yetkiliye göre Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Çin, Norveç, Japonya ve diğer ülkelerden 2 ila 3 milyon doz aşı İran'a gelecek. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada dün 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği 11.664 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Türkiye'de son 24 saatte 224.184 COVID-19 testi yapıldı. 5.530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosuna göre 10 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5.217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 224.184 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 5.217 olarak kaydedildi.
Türkiye sınır muhafızları Türkiye'nin batısında PKK zanlısı şüpheli 6 kişiyi gözaltına aldı. TRT internet sitesine göre Türk Savunma Bakanlığı dün Türkiye'nin batısında PKK ile bağlantılı 6 şüphelinin tutuklandığını doğruladı. Diğer yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde PKK üyesi olduğu ve Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı belirtilen HGK ile ona lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı OB polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bu arada Aksaray merkezi 3 ildeki Fethullah Gülen liderliğindeki örgütün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi bölge sınırlardaki askeri güce güvenerek dış politikasını sürdürmekle suçladı. Fars Haber Ajansı'na göre Nikos Dendias dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Akdeniz'de deniz gücünü göstererek dış politika hedeflerini ilerletmeye çalıştığını, bu gibi siyasetlerin ve diplomasinin mazide kaldığını söyledi. Dendias, Türkiye'nin bölgedeki politikalarına devam etmesi halinde Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Hava Yolları, Tel Aviv'deki Siyonist Rejim Havalimanı'na uçuş seferlerini arttırıyor. Azal internet sitesinde yer alan habere göre 11 Temmuz'dan itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonistlerin işgalindeki topraklara uçuşları pazar günleri başlayacak ve buna paralel olarak 22 Temmuz'dan itibaren her hafta uçuş programına ek seferler eklenecek. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve şahsiyetlerinin muhalefetine rağmen son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist rejim İsrail'le işbirliği başta askeri ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda dikkat çekici şekilde artmıştır.
Terör rejimi İsrail güçleri Cenin'in güneyindeki bir camiyi ateşe verirken caminin içindekileri de ateşe açtı. Filistin El-Yom internet sitesinin haberine göre cumartesi günü Cenin'in güneyindeki Cebe kasabası yakınlarında bir camiye saldıran işgal güçleri, ibadet edenleri camiyi terk etmeye zorladıktan sonra caminin onarılmasını ve cemaat namazının kılınmasını engelledi, seccadeleri ve bu caminin içindekileri ateşe verdi. Terörist güçlerin söz konusu saldırısında bir Filistinli genç ise ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.
Haber kaynakları bu sabah verdikleri haberlerde Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor eyaletindeki Amerikan askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdiler. Öte yandan Irak Sabirin News kanalı ise Deir ez-Zor eyaletinin doğu banliyölerindeki Konika üssüne en az 4 roketin isabet ettiğini bildirdi. Bir Pentagon yetkilisi ise saldırının Suriye'deki Konika petrol tesisinde gerçekleştiğini doğruladı ancak saldırının dolaylı olduğunu, herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını söyledi. Suriyeli yetkililer Amerika ve müttefiklerinin Suriye'deki girişimlerinin işgal teşkil ettiğini defalarca vurgulamışlardır.
Irak El-Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem El-Kabi, Amerika güçleri Irak'tan çekilmeli dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Joy Hood, bu ülkenin mevzilerini hedef alan Iraklı gruplardan Amerika ile uğraşmamalarını istedi. Irak'taki El-Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem El-Kabi, Amerikalı yetkilinin açıklamalarına Twitter'dan attığı mesajla tepki gösterdi ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın küstahlığı o kadar ileri gitti ki Irak direnişini Amerika ile uğraşmamaları için çağrı yapmaktadır dedi.
Kanada genelindeki camilerden 75 imam bu ülkede geçmişte katledilen yerli çocukların gömüldüğü toplu mezarların ortaya çıkarılmasından dolayı Kanadalı yerli halkta dayanışma içinde olduklarını bildirdiler.
Ve Arjantin Copa Amerika'da Brezilya'yı finalde 1-0 yenerek şampiyon oldu. Güney Amerika'da Avrupa Futbol Şampiyonası olarak bilinen Copa Amerika'da dün futbolun iki devi Arjantin ve Brezilya şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Maracana stadında oynanan dev finali 22. dakikada Angel De Maria'nın harika golüyle 1-0 kazanan Arjantin 15. kez Copa Amerika şampiyonluğunu kazandı. Böylece Copa Amerika 2021'de 4 gol ve 5 asistle oynayan Messi ilk ulusal onurunu da kazanmış oldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Yemen Ordusu ve Halk Komitelerinin El Beyza'daki başarılarının önemi etrafında. El Beyza velayetinde Yemen Ordusu ve Halk Komiteleri El-Kaide ve Suudi Koalisyonu'na karşı önemli zaferler elde ettiler. Son günlerde Yemen'in merkezindeki El Beyza eyaleti savaşın ana odak noktası oldu. El-Kaide teröristleri El Beyza velayetinde geniş çapta etkinliğini sürdürüyordu. Fakat Yemen Ordusu ve Halk Komiteleri Beyza velayetini El-Kaide teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Bölgede yoğun çapta çatışmalar yaşanmasına rağmen Yemen Halk Komiteleri ve ordu güçleri önemli ve büyük başarılara ulaştı ve teröristleri geri çekilmeye mecbur bıraktı. Bölgenin teröristlerden temizlendiğini söyleyen Yemen Saha Komutanlarından Ebu Muhammed, "Teröristlerin kaçışları yok, burası bizim toprağımız, tek bir karış toprağın işgaline izin vermeyeceğiz ve onu kanımızın son damlasına kadar savunacağız," dedi. El-Kaide elebaşlarından Abdülvahab el-Hemigani Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin karşısında yenilgiye uğradıklarını itiraf ederek Sana güçleri El-Zahir cephesini tamamen ele geçirmeye başardılar. Bizim adamlar eski mevzilerden geri çekilmek zorunda kaldı diye yazdı. Yemen'de El-Beyza zaferi büyük önem taşıyor. El-Beyza savaşı El-Kaide teröristleriyle Suudi koalisyonu arasındaki bağlantıyı açıkça gösterdi. Zira Suudi koalisyonu çatışmada El-Kaide güçlerine destek verdi. Buna rağmen Sana güçleri El-Kaide teröristlerini yenmeyi başardı. İngiltere'de yaşayan Yemenli siyasetçilerden Abdullah Selam el-Hekimi paylaştığı bir tweette teröristlerin Suudi koalisyonun yanında savaşmasının yeni bir konu olmadığına işaretle Yemen'de Suudi koalisyon ve emirlikler Suudi işgalcilerin bayrağı altında El-Kaide, Ensar-ı Şeriat, Selefiler ve IŞİD ve diğer terör gruplarının savaşması yeni bir konu değildir. Zira onlar savaşın ilk gününden itibaren Suudi koalisyonun yanına savaşıyor ve bu koalisyonun mali ve silah desteği altında bulunuyorlar diye yazdı.
Bir diğer konuda Yemen ordusunun ve halk komitelerinin asıl amacının mağlubiyete ulaşmak olmasıdır. Aslında El-Beyza'nın işgalden kurtarılması, teröristlerden temizlenmesi mağlubiyette zaferin önünü açıyor. Çünkü El-Beyza mağlubiyetin yakınında bulunuyor. El-Beyza'nın temizlenmesiyle mağlubiyetin işgalcilerin ve teröristlerin varlığından tamamen kurtulması beklenebilir. Üçüncü konu El-Beyza eyaletinin coğrafi konumu ile ilgilidir. El-Beyza eyaleti adeta San'a, Zamar, Ma'rib, Kuzey-İb, Lahic, Abyan, Şabva ve Güney Eddali dahil olmak üzere 8 Yemen eyaleti tarafından kuşatılmış vaziyette. Tüm bunlar El-Kaide'nin bu eyalet üzerinden 8 komşu eyalete kolayca erişmesini sağlarken, aynı zamanda Yemen silahlı güçlerinin baskısı altındayken burayı güvenli bir yer olarak kullanmasını sağlıyordu. Suudi koalisyonu ve El-Kaide terör örgütü de Yemen'in güney ve kuzey eyaletlerine yönelik operasyonlarda El-Beyza eyaletinin stratejik konumunun farkındadır. Bu yüzden El-Kaide teröristleri bu ili kendi unsurlarının gizlenmesi veya komşu illere kolayca kaçması, ayrıca komşu illere karşı saldırı için sınır askeri üsleri olarak kullanıyordu. Suudi koalisyonu da bu hedefte El-Kaide teröristlerine destek veriyor. Bu yüzden Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin El-Beyza elindeki meydan başarısı, Mağrib'de ulusal kurtuluş hükümeti ve hatta San'a yönelik baskıları azaltıyor. Bir diğer konuda El-Beyza'daki zafer, Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin motivasyonu ve moralini yükseltirken, bölgeden geri çekilmek zorunda olan El-Kaide ve Suudi koalisyon için olumsuz psikolojik etkileri olacaktır. Bu da El-Beyza'da kazanılan zaferin öneminin bir başka nedenidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Afganistan hükümetinin İsmail Han'ın Taliban'a karşı halk cephesi oluşturma önerisini memnuniyetle karşılaması etrafında. Afganistan hükümeti üst düzey cihat komutanlarından İsmail Han'ın Herat ilinde Taliban'a karşı bir halk direniş cephesinin kurma önerisini memnuniyetle karşıladı. Buna binaen Afganistan Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı tüm siyasi şahsiyetler ve güçlerden bu hareketi örnek alarak Taliban saldırılarına karşı direnmelerini istedi. Son günlerde Taliban güçlerinin saldırılarının artması ardından Herat'taki cihatçı hareket liderlerine İsmail Han, Taliban'a karşı halk direniş hareketi liderliğini üstlendi. Afganistan Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı Server Danış ise Facebook sayfasında Taliban'ı savaşmak ve güvenlik güçlerini desteklemek bağlamında ülke çapında geniş halk hareketlerinin şekillendiğini yazdı. Bilindiği üzere son haftalarda Taliban güçlerinin Afganistan'ın bazı bölgelerindeki saldırılarının artması sonucu siyasi şahsiyetler ve yerel komutanların desteğiyle halk ayaklanma hareketlerinden yüzlercesi Taliban güçleriyle savaşmak için silahlandılar. Bu arada Afganistan hükümetinin eski cihatçı liderlerinden İsmail Han'ın Herat'ta Taliban güçlerine karşı direniş cephesi oluşturma çağrısına olumlu karşılık vermesi, ülke yetkililerinin ülkedeki güvensizliklere karşı mücadelede halkın ortaklık rolünün farkında olduğunu gösteriyor. Kabil yönetiminin silahlı güçlerin sayısını artırma bağlamında yaşadığı kısıtlamalar, ayrıca bütçenin sağlanmasındaki sorunları sebebiyle bu ülke halkının Taliban'a karşı mücadeleye katılması aslında Afgan ordusunun aşırıcılıkla mücadele gücüne yardım etme konusunda paha biçilmez bir kapasitedir. Tabii ki Afganistan tarihi de krizlerin çözülmesinde halkın varlığının belirleyici rolü olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 10 yıllık Afganistan işgalinin ardından 1989 yılında Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun Afganistan topraklarını terk etmesi, halkın yabancıların müdahalesi ve işgalciliğine karşı ayaklanmasının bir sonucuydu.
Afganistan siyasi meseleler uzmanı Salih Muhammed Rigestani'ye göre halkın Taliban grubuna karşı ayaklanması Afganistan'da güvensizliklere karşı mücadelede en etkili eylemdir ve bu ayaklanmalar tamamen halkçıdır. Eğer bu ayaklanmalar Taliban'ın nüfuz ettiği illerde genel şekilde yayılırsa bu grubun kökünün kazılmasına çok etkili olacaktır. Afganistan halkı açısından bu ülkede herhangi bir bahane ileri sürerek savaş ve şiddet borazanlığına devam edecek olan herhangi bir grup veya ülke, Afganistan ulusal güvenlik ve çıkarlarına karşı durmuştur ve bu yüzden kamuoyu tarafından nefretle karşılaşıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı Taliban'ın bu ülkede kendisinden işgalciliğe karşı bir profil çizmeye çalışmasına rağmen Afgan halkı böyle bir iddiayı kabul etmeyerek tüm bu iddiaların bu grubun kendi şiddet ve saldırı eylemlerini haklı çıkarmak için siyasi bir propaganda olduğunun farkındadır. Son aylarda Taliban artan şiddeti ve ülkeyi kent kent ele geçirme siyasetleri, Taliban'ın Afgan halkı zihninde totaliter ve şiddet yanlısı bir akım olarak kazınmasına her zamankinden daha fazla sebep olmuştur. Taliban, Doha'da Amerika ile yaptığı barış görüşmelerde şiddet eylemlerini azaltacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen, Afgan halkının bir an önce savaş ve saldırı olaylarına son verme talebini kayıtsız kalarak önemsemiyor. Taliban Afganistan'da şiddet ve saldırı olaylarını azaltmazken, üstelik yabancı askerlerin bu ülkeden ayrılmasına dair tüm kanıtlara rağmen savaş alanını daha da genişleterek ülkede daha fazla bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden eğer Afganistan'da Taliban'a karşı yaygın bir halk ayaklanması oluşursa, Taliban son 20 yılda asla karşı karşıya gelmediği büyük bir sorunu tecrübe edecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1400, Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 11 Temmuz 2021 Pazar. ...1221 yıl önce bugün Hicri Kameri... ...30 Zilkade 220'de Allah Resulü'nün pak torunlarından... ...İmam Muhammed Taki Aleyhisselam şehit düştü. O Hazret bağışlayıcı olmasından dolayı Cevat lakabını aldı. Hicri Kameri 195 yılının Ramazan ayında... ...dünyaya gelen İmam Cevat Aleyhisselam, değerli babası... ...İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların imameti... ve liderliğini üstlendi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın mübarek yaşamı ve imamet dönemi İslami medeniyetin ilerlemesine denk geldi. Çeşitli mezheplere mensup bilim adamlarıyla münazaraların düzenlenmesi, halkın özellikle düşünürlerin terbiye edilmesi ve eğitilmesi ve o dönemdeki zalim hükümdarların insanlık dışı uygulamalarının ifşa edilmesi, İmam Cevad Aleyhisselam'ın bilimsel, kültürel ve siyasi faaliyetlerinden bazılarıydı. İmamın bu gibi faaliyetleri halkı uyandırmanın yanı sıra zalim Abbasi silsilesinin tehlikelerle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu yüzden o dönemin zalim hükümdarı Mutasam 25 yaşında olan İmam Cevad'ı şehit düşürdü. Biz de İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla başta siz değerli dinleyiciler olmak üzere dünya Müslümanlarına taziyelerimizi diliyoruz. ...75 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1325 tarihinde İranlı müzisyen Habib Semai hayata veda etti. Hicri Şemsi 1280 tarihinde dünyaya gelen Semai, babasının müzisyen olmasından dolayı çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duymaya başladı ve gençliğinde İran sazı olan senturu çalmayı öğrendi. Güzel Sanatlar Fakültesinde bir süre ders veren Habib Semai, tahsilinin sonunda müzik üstadı olan Ebul Hasan Saba'nın tavsiyesi üzerine santur sazını öğretmeye başladı ve bu dalda birçok öğrenci de yetiştirdi. Dünya takviminde 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü olarak adlandırılmıştır. Bu tarih dünya nüfusunun 5 milyarı geçtiği 11 Temmuz 1987 tarihini anımsatıyor. Yaklaşık 40 yıl önce Birleşmiş Milletler Teşkilatı ilk defa aile yapısının dengelenmesi ve nüfusun kontrol edilmesi için kapsamlı bir program sunmuştu. ...777 yıl önce bugün, 11 Temmuz 1244'te Beytülmukaddes Haçlı Savaşlar sırasında Müslümanlarca fethedildi. Haçlı Savaşlar 11. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalılarca Müslümanlara dayatıldı ve birkaç aşaması oldu. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde savaşlar vuku buldu ki daha çok Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Hristiyanların giderek zayıflaması ve Müslümanların daha da güçlenmelerinin ardından Mısır hakimi geniş bir orduyla Beytülmukaddes'e doğru hareket etti ve 11 Temmuz 1244'te orayı fethetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık Bakanlığı hastane personeline neden korona olduğunu soruşturması açmaya kalktı.
Yeni Asya.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti iktidarı ile yolsuzluğun özdeş haline geldiğini ifade etti.
Star.
Erdoğan müjdeyi verdi. Diyarbakır Cezaevi Kültür Merkezi olacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zafer Arap Kirli, 9 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde Hukuk Devleti, Hukuk Toplumu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her ağzımızı açtığımızda her tartışma ortamında sıkça kullandığımız bir kavramdır hukuk devleti. Zaten anayasamızı hazırlayanlar da daha başlangıç bölümünde millet iradesi ve hukukun üstünlüğünden söz ederken ve hemen ikinci maddesinden başlayarak laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti kavramına vurgu yapmıştır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerçekten bir hukuk devleti olabilmenin yegane yolunun da toplumsal yaşamda hukukun üstünlüğünün hakim olması ilkesine atıfla yaşadığımız toplumunda bir hukuk toplumu olmasından geçtiği unutulmamalıdır. Toplumu oluşturan bireylerin kendilerinden başka herkesin hukukuna da saygılı olma güdüsüyle yaşamadığı bir ülkede devletin de bir hukuk devletine dönüşmesi kimsenin umurunda olmayacaktır. Bence şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız en ağır ve en acil çözülmesi gereken sorun budur. Günlük küçük mikro yaşamlarımızda, mesela soframızda aile bireylerinden başlayarak geniş ailemizde de, mesela miras davalarında, apartman ve site yaşamında, komşularımızla ilişkilerimize, trafikte öteki sürücüler ve yayalarla ilişkilerimize kadar hemen her alanda yaşadığımız sorunları hatırlayın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Yukarıda sayılan alanlarda başarılı olamadığımız takdirde yargı ve yürütme alanlarında devletin ne kadar hukuk içinde davrandığı konusunda da sağlıklı karar veremeyiz. Bireysel düzelmede bana adil davranılsın, gerisinin canı cehenneme demeye eğilimli olabiliyorsak, makro düzelmelerde de hukuk ihlallerini ses etmeye hakkımız olmaz. Zaten mahkemeye işimiz düşülmediği takdirde bunu pek de dert edemeyiz. Oysaki çağdaş bir birey ve çağdaş bir toplum olabilmenin birincil koşulu budur. Toplumun haber alma ihtiyacının, yani bilgilenme ihtiyacını sağlayıcısı bir gazetenin baskı altında tutulması, cezalarla sindirmeye çalışılması, bir bakanın icraatının sorgulanması şeklindeki temel ve vazgeçilmez görevini yaptı diye soruşturmaya uğratılması da tek tek tüm bireylerin dert edinmesi gereken işlerdir. İktidarın beğenmediği televizyon kanallarına gözünün üzerinde kaşın var diye her fırsatta cezalar kesilmesi de sadece o kanalların değil, oradan bilgi almak durumunda olan tek tek tüm vatandaşların sorunu sayılmıyorsa gerçek bir hukuk toplumu olamayız. Bütün bunları toptan kendi bireysel sorunumuz saymazsak, karpuz ya da kavun alır gibi seçmece kesmece anlayışına yazılırsak, en başta sözünü ettiğimiz ve anayasa denen metnin girişinden itibaren vurguladığı ilkeleri yırtıp çöpe atmış oluruz. Gerisi de utanç verici bir ilkellik ve kaos anlamına gelir. Vatandaşlar olarak kendimize kaliteli bir birey, toplum olarak birinci sınıf bir toplum deme hakkını, devlet olarak da hukuk devleti deme hakkını yitiririz.
Taha Akyol, 9 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde 4. Yargı Paketi ve Yargı Bağımsızlığı başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın 4. Yargı Paketi meclisten geçti. Paket AK Parti'nin adalet politikasının bir fotoğrafı, yargıya siyasetin müdahale kanallarını açık tutarak bir takım iyileştirmeler yapmak, bu şekilde hem batıya hem ülke içine reform imajı vermek. Bu teşhisimizi açalım, öncelikle iyileştirmelere bakalım diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kanunlaşan paket tabii siyasetin müsaadesi nispetinde Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi'nde yetkin ve dürüst hukukçular tarafından hazırlanmış. Zira teklifin gerekçesinde evrensel kurallar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hatta birey odaklı yönetim gibi iktidarın ya çoktan unuttuğu ya da hiç ağzına almadığı yüksek felsefi kavramlar vurgulanıyor. Gerekçede özel hayatın korunması bile vurgulanmış. Bile diyorum çünkü iktidar 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Baştepe'deki İletişim Bakanlığı'na özel hayat hakkında her şeyi öğrenme yetkisi vermiştir. Kişiler, dernek ve vakıflar, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları hakkında görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri elde etme yetkisi. teklifte tutuklanmanın somut delillere bağlanması, adli kontrol uygulanmasının genişletilmesi, yıpranmış sulh ceza mahkemesinin tutuklama kararlarına karşı asliye ceza mahkemeleri nezdinde itiraz hakkının tanınması, dört maddede kadına karşı şiddet suçlarına ilişkin cezalarının etkinleştirilmesi gibi düzenlemeler elbette olumludur. İktidarın öncelik sıralaması dikkat çekicidir. Yargı bağımsızlığını sağlayacak adımlar ya hiç ağza alınmıyor ya da sözü ediliyor ama sürekli erteleniyor. İşte tam iki sene önce tantanalı bir törenle açıklanan yargı reform stratejisinde mizah Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere coğrafi teminat getiriyoruz diye konuşmuştu. 31 Mayıs 2019. Hakimler bir şehirden başka bir şehre sürülmeyecekti. Kılıçdaroğlu'nun aleyhine açılan davalarda, Osman Kavala hakkındaki davalarda, Soma faciası davasında, Berberoğlu davalarında, başka birçok siyasi davada beğenilmeyen hakimlerin HSK tarafından başka yerlere atanması güya artık olmayacaktı. Ama iki yıl geçti, hala bu yasa çıkarılmadı. Halbuki iktidar torbaya birkaç madde atıp bir gecede yasa çıkarıyor istediği zaman. Aslında hakimlere coğrafi teminat için kanuna gerek bile yok. HSK prensip kararı alır ve açıklar. Sorun çözülür ama yapmıyorlar. Yargıçlar üzerinden demokrasinin kılıcını sallamaktan vazgeçmiyorlar.
Cevher İlhan 9 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde yine salgın yanıtmaları başlıklı yazısına yer veriyor. Salgında siyasetle siyasi iktidarın propagandası uğruna problemler hep halının altına süpürülüyor. Nüfusa orantılandığında Türkiye hala dünyada ikinci olduğu gerçeğine karşı varyantların peş peşe patlak veren varyant kabusu sürüyor. Bütün Avrupa'da ve Amerika'da en tehlikeli varyant olduğu söylenen Delta varyantının baskın hale geldiği haberleri ortasında bizzat bakan tarafından bu varyantın Türkiye'de de görüldüğü açıklanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve bu süreçte bütün dünyadan farklı olarak hala vaka sayısıyla hasta sayısının ayrı ayrı verilmesinde olduğu gibi başarı hikayesi çarpıklıklarına tevessül ediliyor. Yine az test sayısıyla 4000'e indikten sonra yeniden 5000'e çıktığı bildirilen vaka sayısı tablosuyla az vakaya rastlandığı havası veriliyor. Oysa uzmanların tespitiyle gerçek vaka sayısı testlerle ortaya çıkanın onda biri. Yani bu haliyle günde en az 45 bin vakanın olduğu bildirilirken, baştan beri hep gizlenip eksik gösterilen vefat sayısı hala dünya ortalamasının yarısının altında kalırken, bu belirsizlikte dünyadaki yüksek tabloya karşı Türkiye'de vakalarda anormal hızlı düşüşün nasıl olduğu biliniyor. Bu durum yasaya göre bütün vefatların 10 gün içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesine karşın rakamlara takla attırarak yüksek enflasyonu düşük gösteren TÜİK'in yeterli veriler ellerine geçmediğinden ölüm istatistiklerini verememe vaziyetiyle de ortada. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın salgında yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Yine COVID ile bağlantılı ertelenen sağlık hizmetlerinden kaynaklı can kaybı ise çok daha fazla olduğu ikrarıyla dolaylı ikrar ediliyor. Gazeteler 23.06.2021. Bundandır ki COVID olduğu halde COVID denmeyen, başka sebeplerden gösterilen en az 70 bin vefatın olduğu kaydedildiği dolaylı da olsa kayda geçiyor. Bir diğer çarpıtma aşılama üzerinde. Bir yılı aşkındır aşı geldi gelmedi, tartışmalarıyla geçen, her defasında 2 ay, 3 ay sonra gelecek vaatleriyle uzun süre insanları tek çeşit Çin aşısına mecbur eden iktidardakilerce şimdi de tek ve iki doz aşılarının sayısı kasten karıştırılıyor. İkinci doz aşı olanların sayısı 15,5-18 milyonda kalırken sırf siyasi iktidarın aşı performansını gösterme hesabına en üst düzeyde yükselmeden 50 milyon aşı yapıldığı söylemiyle sanki 50 milyon vatandaşa 2 doz aşı yapıldığı yanıltmasına başvuruluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam semalarının parlayan yıldızlarından ve Ehl-i Beyt fertlerinden Hazreti İmam Muhammed bin Ali Aleyhisselam'ın şehadetiye dönümünü idrak ediyoruz.
Yüce Allah'ın selamı, takva ve iman abidesi ve hidayet nuru olan o Hazretin üzerine olsun.
Bir gün Abbasi halifesi Mamun bir yoldan geçiyordu. Sokakta birkaç çocuk oynuyordu. Çocuklar Mamun'un saltanat kafilesini görünce korku kaçmaya başladı. Fakat bir çocuk yerinde duruyordu. Mamun çocuğa yaklaştı ve ona sordu. Neden sen başka çocuklar gibi kaçmadın? Neden yolumuzdan çekilmedin? Çocuk büyük bir cesaretle şöyle karşılık verdi. Ben cezasından korkacak bir şey yapmadım ki. Üstelik yolda halife geçmeyeceği kadar dar değildi ki. Kenara çekilip yolu açayım. Sen nereden istiyorsan geçebilirsin.
Çocuğun açık sözlü oluşu ve güçlü mantığına şaşıran Mamun bu kez sen kimsin diye sordu. Çocuk şöyle karşılık verdi. Ben Muhammed bin Ali bin Musa bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib'im. Mamun sordu. Peki sen ilim ve bilimden ne kadarını bilirsin? İmam Cevad Aleyhisselam şöyle buyurdu. Benden semavi ilimleri ve bilimleri sorabilirsin.
Mamun çocukla vedalaşarak yoluna devam etti. Mamun'un bir atmacası vardı ve seyahatlerinde eğlenmek için atmacası ile avlanıyordu. Mamun çocuktan uzaklaştıktan sonra avlanmak üzere atmacasını attı. Kuş hızla göğe yükselerek uzaklaştı ve bir süre sonra gagasının ucunda küçük bir balıkla geri döndü. Balık hala yaşıyordu. Mamun balığı aldı ve kente geri döndü ve tekrar çocukların oynadığı yola geldi. Çocuklar yine onu görünce dağıldı ve yine İmam Cevat Aleyhisselam da yerinde durdu.
Mamun İmam Cevad Aleyhisselam'a sordu. Ey Muhammed, söyle bakalım elimde ne var? İmam Aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Ey Halife, babam atalarından ve onlar da Allah Resulü'nden, o Hazret de Hazreti Cebrail aracılığı ile alemleri yaratan Allahu Teala'dan şöyle nakletmiştir. Allahu Teala denizleri yarattı. Bu denizlerde su buharlaşır ve ufak balıkları beraberinde göğe götürür ve gür bulutları oluşturur. Padişahlar atmacalarını atar, onlar da göğe yükselir ve orada bulunan ufak balıkları avlayarak padişahlara getirir. Padişahlar da o balıkları avuçlarında saklayarak nübüvvet sülalesini ve Resulullah'ın hakiki haliflerini sınamaya çalışır.
Nübüvvet sülalesinin mirasçısı İmam Cevad Aleyhisselam'ın sınırsız zekası, aklı, ilmi ve mantığına hayran kalan Mamun gönülden razı olmasa bile istemeyerek o hazreti takdir ederek şöyle dedi. Sen doğru söyledin. Gerçekten de baban ve babaları da doğru söylemiştir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın sevgili oğlu İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet diye durumu dolayısıyla taziyelerimizi sunuyoruz. Yüce Allah'ın selamı takva ve iman abidesi ve hidayet nuru olan o hazretin üzerine olsun.
Ey Yüce Rabbimiz! Sen kullarını onun aracılığı ile sapkınlıktan kurtardın ve hidayet yoluna doğru hidayete erdirdin. Ve cahillik vadisinden kurtardın. Ve kim hidayete layık olduysa onun eliyle irşad ettin. O zaman ey Yüce Rabbimiz, ona tüm evliyalara ve has dostlarına ve sevgili peygamberinin diğer vasilerine gönderdiği selamını gönder. Zira sen izzet ve iktidar ve sınırsız hikmet sahibi olansın.